Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 41. Ayrım. Mikael, soruşturma hakkında ulaştığı sonuçların bir özetini yaptı. Paolo Roberto gittikten sonra bir saatini bu işe verdi. Neredeyse günlük formunda bir seyir defteri ortaya çıktı. Yaptığı bütün konuşma, buluşma ve araştırmaların bir dökümünü yaparken bir yandan da kafasında düşünceler uçuşuyordu. PGP programıyla bütün belgeleri şifreleyerek Erika Berger ile Malin Erickson'a birer kopyalarını gönderdi. Doug Svensson öldürülmeden önceki hafta bütün ilgisini Zala'ya yöneltmişti. Mikael bu ismi ilk defa öldürülmeden 2 saat önce Doug'la yaptığı telefon konuşmasında duymuştu. 15 dakikasını Zala hakkında bir şeyler bildiğini iddia eden Gunnar Bjork'a ayırdı. Falun'da doğmuştu. 62 yaşında, bekardı. 21 yaşından beri polisti. Geçici ekipte işe başlamıştı. Daha sonra hukuk okumuş, 1970 yılında istihbarat elemanı olmuştu. Yani İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO'nun başı Gunnar Winges'in görevinden atıldığı yılda. Norrbotten valisi Ragnar Lassinati ile yaptığı bir telefon konuşmasında Olof Palme'nin Rus ajanı olduğunu iddia ettiği için görevden atılmıştı Winges. Arkasından IB casusluk olayı patlamış, Holmer olayı, postacı olayı, Palme cinayeti gibi skandallar birbirini izlemişti. SAPO'nun son 30 yıldır sahnelediği oyunda acaba Björk'ün, eğer varsa, rolü neydi? Doğrusu çok merak ediyordu Mikael. Björk'ün 1970-1985 arası kariyer sayfasının önemli bir bölümü boştu. SAPO'nun faaliyetlerinin tamamına gizlilik damgası vurulduğundan bu anlaşılmaz bir şey değildi. Yani Björk'ün teşkilattaki görevi kırtasiye işlerine bakmaktan, daha düşük bir ihtimalle Çin'de gizli ajanlığa kadar her şey olabilirdi. Ekim 1985'te İsveç'in Washington elçiliğinde işe başlamış, 2 yıl bu görevde kalmıştı. 1988'de SAPO'daki görevine geri dönmüştü. 1996'da Yabancılar Şubesi'nin 2. başkanlığına atanmasıyla kamuoyunda tanınmaya başlamıştı. Birkaç defa bir göçmenin İsveç'ten atılması ya da şüpheli bir Arap'la ilgili basına açıklama yapmıştı. Tüm bunların Doug ile Mia cinayetleri ve Lisbeth Salander'la ne ilgisi var? Büyük ihtimal hiç yok. Ama Gunnar Bjork, Zala hakkında bir şeyler biliyor. Bu nedenle kesin bir bağlantı vardır. Erika Berger, Svenska Morgon Posten gazetesine geçeceğini hiç kimseye, hatta neredeyse bütün sırlarını paylaştığı kocasına bile söylememişti. Millennium'da bir aydan daha az bir zamanı kalmıştı. Huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Günler hızla geçecek ve birden genel yayın yönetmenliğinde son gününe gelecekti. Ayrıca Mikael konusunda içini kemiren bir şey vardı. Ondan aldığı son e-posta moralini bozmuştu. Bu işaretleri tanıyordu. Mikael 2 yıl önce dişlerini Hedeştağ'da geçirdiğinde bu kadar inatçı ve Neström'e saldırırken bu kadar takıntılıydı. Paskalya'dan önceki perşembe Doug ile Mia'yı kimin öldürdüğünü ve Lisbeth Salander'ın masumiyetini nasıl ispat edebileceğini düşünmenin dışında bir şey yapmamıştı. Doug ile Mia, Erika'nın da arkadaşlarıydı. Katillerinin bulunmasını o da istiyordu ama Mikael'de onu tedirgin eden bir şeyler vardı. Kan kokusu aldığında epeyce gaddarlaşıyordu. Bir gün önce Mikael telefon açıp Bublanski'ye nasıl meydan okuduğunu anlatmıştı. Onun kendisi gibi maço bir kovboyla boy ölçüşmeye kalktığını öğrenen Erika Berger, bu sorunun Mikael'in bütün hayatını uzun bir süre meşgul edeceğini hemen anlamıştı. Bu sorun çözülmeden onunla başka bir şey konuşulmayacağını tecrübeleriyle biliyordu. Meşguliyetle depresyon arasında gidip gelecekti. Bu denklemin bir yerinde de büyük ihtimal bütünüyle gereksiz yere alacağı riskler vardı. Lisbeth Salander'a gelince, Erika onunla yalnızca bir kez karşılaşmıştı ve bu tuhaf kızı Mikael'in onun suçsuzluğuna dair görüşünü paylaşacak kadar çok tanımıyordu. Ya Bublanski haklıysa, ya Lisbeth suçluysa, ya Mikael onu bulduğunda silahlı, akıl hastası bir kızla karşılaşırsa? Bu sabah Paolo Roberto ile yaptığı şaşırtıcı konuşmada onu rahatlatmamıştı. Salinger'ın yanında Mikael'den başka birinin de yer alması elbette iyiydi ama Roberto da Macho'nun tekiydi. Ayrıca kendinden sonra Millennium'un dümenini alacak birini bulmalıydı. Bu artık acil bir işti. Christer Malm'ı arayıp bu konuyu konuşmayı düşündü. Ancak Mikael'den bu işi hala saklayacaksa bunu yapmamalıydı. Mikael harika bir gazeteciydi ama genel yayın yönetmenliği tam bir felakete yol açabilirdi. Christer bu işe daha yatkındı ama onun bu işi kabul edeceğinden emin değildi Erika. Malin çok gençti ve kendine güveni yoktu. Monica Nilsson kendiyle meşguldü. İyi bir muhabir olan Cortez bu iş için tecrübe ve disiplinden yoksundu. Lottie Karim dirayetsizdi. Christer ile Mikael'in dışarıdan birini kabul edeceklerinden de emin değildi. Pazar akşamı Lisbeth Salinger Asfiksiya 1.3'ü açtı. Mick Blom laptop, ayna sabit diskine girdi. Mikael internete bağlı değildi. O da son günlerde eklenen belgeleri okumaya başladı. Mikael'in araştırma günlüklerini okurken bunları kendisi için mi böyle ayrıntılı yazdığını merak ediyordu. Eğer öyleyse bu ne anlama geliyordu? Mikael, Lisbeth'in bilgisayarına girdiğini elbette biliyordu. Demek ki yazdıklarını Lisbeth okusun istiyordu. Asıl sorun yazdıkları değil, neler yazmadığıydı. Lisbeth'in bilgisayarına girdiğini bildiğine göre enformasyon kirliliğiyle onu manipüle edebilirdi. Mikael'in kendisinin olası suçsuzluğuna dair Bublanski'ye meydan okumanın dışında pek bir ilerleme kaydedemediğini gördü. Bu bir biçimde onu huzursuz etti. Mikael tezini gerçeklere değil, duygularına dayandırıyordu. Aptal saftrik. Ama dikkatlerini Zala'ya da yöneltmişti. Doğru iz, Kalle Blomqvist. Eğer Zala ismini ona kendisi vermeseydi, bunu akıl edebilir miydi bilmiyordu. Birdenbire sahneye Paolo Roberto'nun da çıktığını görerek şaşırdı. Bak bu iyi haberdi. Gülümsedi. O kibirli mendeburu severdi. Tepeden tırnağa Macho'ydu. Ringe çıktıklarında Lisbeth'i eşek sudan gelinceye kadar döverdi. Ama onunla çok nadir boks yapardı. Sonra birden Mikael Blomqvist'in Erika Berger'e gönderdiği son şifreli mesaja gözü takıldı. Sandalyesinde doğrularak okudu. Gunnar Björk, Sapo, Zala hakkında bilgisi var. Gunnar Björk, buyurmanı tanıyor. Kafasında bir üçgen çizen Lisbeth'in bakışları bulandı. Zala, buyurman Björk. Yes, that makes sense. Daha önce soruna hiç bu açıdan yaklaşmamıştı. Belki de Mikael düşündüğü kadar aptal değildi. Ama tabii bu bağlantının içeriğini kavrayamazdı. Neler döndüğüne dair çok daha fazla bilgisi varken bunu kendisi bile kavrayamamıştı. Bir süre Buyurman üzerine düşündü. Eğer Björk onu tanıyorduysa demek ki Buyurman Lisbeth'in şimdiye kadar düşündüğünden çok daha büyük bir engeldi. Bu durumda belki de Smadaloro'yu ziyaret etmesi de gerekebilirdi. Mikael Blomqvist'in sabit diskine girdi. Lisbeth Salinger dosyasında Ring köşesi adıyla bir belge açtı. 1. Terobriand'dan uzak dur. Kötü biri. 2. Miriam Wu'nun yapabileceği bir şey kesinlikle yok. 3. Dikkatlerini Zala'da toplayarak doğru bir şey yapıyorsun. Anahtar o. Ama onu herhangi bir resmi kayıtta bulamazsın. 4. Buyurman'la Zala arasında bir bağ var. Ne tür bir bağ bilmiyorum ama araştırıyorum. Björk soru işareti. 5. Önemli. 1991 Şubat'ında benim hakkımda yapılmış rahatsız edici bir polis soruşturması var. Dosya numarasını bilmiyorum. Ekström bunu niçin basına sızdırmadı? Cevap. Bilgisayarında yok. Kanı. Haberi yok. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir süre düşündükten sonra bir parça daha ekledi. Not. Mikael, ben masum biri değilim ama Doug ile Mia'yı ben öldürmedim. Cinayetlerle bir ilgim yok. O akşam cinayet işlenmeden hemen önce onlarla buluştum ama olaydan önce orayı terk ettim. Bana inandığın için teşekkür ederim. Paolo'ya selamlarımı ilet ve sol kroşesinin zayıf olduğunu söyle. Lisbeth bir süre daha düşündükten sonra onun çapındaki bir bilgi bağımlısının içini kemiren bir şeyi sormadan edemeyeceğine karar verdi. Bir satır daha yazdı. Not 2. Venestrom işini nasıl anladın? Mikael, Lisbeth'in yazdıklarını 3 saat sonra gördü. En az 5 kez satır satır okudu. Doug Ilemia'yı kendisinin öldürmediğini ilk defa bu kadar açık beyan ediyordu. Ona inandı ve müthiş rahatladı. Ve nihayet onunla konuşuyordu. Tabii her zamanki gibi çok gizemli bir konuşma. Mikael yalnızca Doug Ilemia cinayetini kendisinin işlemediğini belirttiğini fark etti. Buyurumundan bahsetmiyordu. Belki de Mikael yalnızca Doug ile Mia cinayetini sorduğu içindi. Bir süre düşündükten sonra ring köşesi 2 yazdı. Merhaba Sally. En sonunda suçsuzluğunu beyan ettiğin için sağ ol. Sana inanıyorum. Ama basının koparttığı gürültünün beni de etkileyip şüpheye düşürdüğünü de itiraf etmeliyim. Bunun için beni affet. Suçsuzluğunu senin klavyenden duymak harika bir duygu. Geriye gerçek katili ortaya çıkarmak kaldı. Sen ve ben bunu daha önce de yaptık. Eğer bu kadar gizemli konuşmazsan başarmamız daha kolay olacak. Sanırım benim araştırma günlüğümü okuyorsun. O zaman neler yaptığımı ve nasıl akıl yürüttüğümü biliyorsundur. Bence Björk bir şeyler biliyor. Yakın zamanda onunla tekrar konuşacağım. Sence kızların müşterilerini arayarak yanlış bir tarlada mı otlanıyorum? Şu bahsettiğin polis raporu beni şaşırttı. Maline bu işi deşmesini söyleyeceğim. Sen o zaman kaç yaşındaydın? 12, 13. Bu rapor ne hakkındaydı? Terobriyan konusunda söylediklerini kaydettim. Not: Venestrom vurgununda bir yanlış yaptın. Daha St. Ham'dayken, yılbaşı tatilinde ne yaptığını biliyordum. Ama sen konuyu açmadığın için ben de bir şey sormadım. Ama benimle bir kahve içmeye gelene kadar yaptığın yanlışı söylemeyeceğim. Cevap yaklaşık 3 saat sonra geldi. Müşterileri unutabilirsin. Önemli olan Zala ve sarışın bir dev. Polis raporu birileri onu saklamak istediği için önemli. Bu bir tesadüf olamaz. Pazartesi sabahı Bublanski'nin grubuyla toplantı yapan savcı Ekström'ün morali berbattı. Kimliği belli, çok tipik bir görünümü olan bir şüpheliyi bir haftadır ele geçirememişlerdi. Hafta sonu tatilinde de çalışan Kurt Svensson son gelişmeleri anlattığında Ekström'ün morali daha da bozuldu. ''Haneye tecavüz mü?'' dedi Ekström büyük bir şaşkınlıkla. Pazar akşamı Buyurman'ın kapısındaki polis şeritlerinin kesildiğini fark eden komşusu aradı. Gidip kontrol ettim. Sonuç, şerit 3 yerinden sökülüp tekrar yapıştırılmış. Büyük ihtimal maket bıçağı ya da jiletle. Temiz iş. Fark etmesi zordu. Hırsızlık mı? Ölmüş insanların evlerine girmeyi iş edinmiş çakallar var. Hırsızlık değil. Daireyi araştırdım. Hiçbir şey çalınmamış. Değerli eşyalar yerli yerindeydi. Bununla birlikte Buyurman'ın araba anahtarı mutfak masasının üzerindeydi. Araba anahtarı mı? Dedi Ekström. Geçen çarşamba Jerker Holmberg gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye daireye gitmişti. Arabaya da bakmış. Mutfak masasında araba anahtarı görmediğine yeminler ediyor. Anahtarları orada o unutmuş olamaz mı? Herkes hata yapabilir. Holmberg Buyurman'ın anahtar demetinden alıp çoğalttığımız kopyayı kullandı. Bublanski çenesini kaşıdı. Yani basit bir hırsızlık vakası değil. Biri Buyurman'ın dairesine girip etrafı kolaçan etmiş. Pazar günüyle çarşamba arasında. Yani birileri bir şeyler aramış. Peki ne? Jerker? Orada ilginç bir şey bırakmadık. En azından bize ilginç gelen. Cinayet nedeni hala belirsiz. Salinger'ın psikopat olduğu tezinden hareket ediyoruz ama psikopatların bile cinayet işlemek için bir nedeni vardır. Önerin ne? Bilemiyorum. Biri Buyurman'ın dairesini kolaçan ediyor. O zaman cevaplanacak iki soru var demektir. Birincisi, kim? İkincisi, neden? Bizim gözden kaçırdığımız ne var? Bir süre sustular. Jerker Holmberg bıkkın bir ifadeyle iç çekti. Tamam, Buyurman'ın dairesine gidip tekrar gözden geçireceğim. Bu defa cımbızla. Lisbeth Salinger pazartesi sabahı saat 11'de uyandı. Yarım saat kadar yatakta kaldıktan sonra kalktı. Kahve suyu koyup duşa girdi. İki sandviç hazırladı. Ekström'ün bilgisayarında yeni bir şeyler var mı diye kontrol etmek ve gazetelerin internet sayfalarını okumak için bilgisayarının başına oturdu. Basının Enskede cinayetlerine ilgisi azalmıştı. Doug Svensson'ın araştırma dosyasını açtı. Zala hakkında bir şeyler bilen ve fuhuş mafyasının ayak işlerine koşturan gazeteci Per Ake Sandström'le yaptığı görüşme notlarını dikkatle okudu. Sonra fincanına biraz daha kahve koyup pencere kenarına oturdu ve düşünmeye başladı. Yaklaşık saat 4'e kadar düşündü. Nakde ihtiyacı vardı. 3 hesap numarasından Lisbeth Salander adını açtırdığını kullanamazdı. Irene Nesser adına düzenlenmiş pasaportu göstermek riskli olabileceğinden onun adına açtırdığı hesap numarasını kullanmaktan da kaçınıyordu. Diğer bir hesap numarası Wasp Enterprises adına açılan da yaklaşık 10 milyon kron vardı ve internet aracılığıyla transfer edilebilirdi. Bu hesap numarasına ait kartı kimlik göstermek kaydıyla kim olsa kullanabilirdi. Mutfağa gitti, bir bisküvi kutusunu açarak içinden bir demet para çıkarttı. 950 kron vardı. Bu az bir miktardı. Neyse ki seyahatten döndükten sonra bir kenara 1800 dolar ayırmıştı. Bunu herhangi bir döviz bürosunda kimlik göstermeden bozdurabilirdi. Bu durumu kurtarıyordu. Başına Irene Nesser peruğunu taktı, şık bir kıyafet giydi. Bir sırt çantasına yedek kıyafet ve içinde tiyatro makyaj malzemeleri bulunan makyaj kutusunu koydu. Mosbake'den ikinci keşif yolculuğuna çıktı. Folkungagatan'ı geçip Erstagatan'a döndü. Orada kapanmadan hemen önce Watski mağazasına girdi. Elektrik kablosu bandı, makara ve 8 metrelik pamuk ipliğinden örülmüş halat aldı. 66 numaralı otobüse bindi. Otobüs Medborgarplatsen'de durduğunda durakta bekleyen bir kadın dikkatini çekti. Önce kim olduğunu çıkartmadı ama birden kafasında bir alarm çalmaya başladı. Dönüp tekrar baktı. Bu Milton Security'deki büro memuru Irene Flestrom'du. Saç stilini değiştirmiş, daha modern bir tarz edinmişti. Flestrom ön kapıdan otobüse binerken Lisbeth arka kapıdan indi. Flestrom de tıpkı kendisi gibi tanıdık bir yüz var mı diye durmadan etrafını incelerdi. Yarım daire şeklindeki Bofis Bage apartmanlarının önünden geçip Södra istasyonundan kuzeye giden yerel trene bindi. Cinayet masası memuru Sonia Modig ile Erika Berger el sıkışarak selamlaştılar. Erika hemen onu kahveye davet etti. Küçük mutfağa girdiklerinde üzerlerinde siyasi parti, sendika ve şirket amblemleri olan kahve fincanları Modig'in dikkatini çekti. Bu fincanlar seçim günü akşamları uğradığımız parti merkezleri ve söyleşi yaptığımız diğer yerlerden alındı, diye açıkladı Berger. Modig'e üzerinde Liberal Gençlik Federasyonu'nun amblemi olan fincanı uzattı. Sonia Modig 3 saat boyunca Doug Svensson'ın çalışma masasının başında oturdu. Doug Svensson'ın yazdığı kitap ve makalelerin içeriğini açıklamak ve araştırma materyalleri konusunda yön göstermek için yazı işleri sekreteri asistanı Malin Erickson ona yardımcı oldu. Bu kadar çok belgeyle karşılaşmak Modig'i şaşırttı. Doug Svensson'ın bilgisayarının kaybolması soruşturma ekibini öfkelendirmiş, onun yaptığı çalışmaya ulaşamayacaklarını düşünmüşlerdi. Ama çoğu yedeklenmişti ve işte Millennium'un yazı işlerinde duruyordu. Michael Blomqvist orada değildi ama Erika Berger, Doug Svensson'ın çalışma masasından aldığı belgelerin listesini verdi Modig'e. Bunlar haber kaynaklarıyla ilgili belgelerdi. En sonunda Modig, Bublanski'yi arayarak durumu anlattı. Doug Svensson'ın Millennium'daki bilgisayarına ve çalışma masasındaki bütün belgelere incelenmek üzere el konulmasına karar verdiler. Eğer Bublanski gerek görürse, Michael'in ayırdığı belgeler konusunu konuşmak için Millennium'a gelecekti. Sonia Modig bir el koyma tutanağı hazırlayıp imzalattırdıktan sonra Henry Cortez'in yardımıyla el konulan malzemeleri arabasına taşıdı. Pazartesi akşamı Michael Blomqvist derin bir umutsuzluğa kapılmıştı. Bir önceki hafta Doug Svensson'ın afişe etmeyi düşündüğü isimlerden onunu yoklamış, endişeli, telaşlı ve şoke vaziyette insanlarla karşılaşmıştı. Ortalama gelirleri yıllık 400 bin kron civarında, korku dolu, zavallı adamlardı bunlar. Doug Svensson ile Mia Bergman cinayetleri hakkında bir şey saklar gibi değillerdi. Tek dertleri, eğer isimleri bu cinayetlerle birlikte anılırsa, basının onlara karşı bir cadı avı başlatacağıydı. Michael bilgisayarını açıp, Lisbeth'ten yeni bir mesaj var mı diye baktı. Yoktu. Bir önceki dosyada, müşterilerle ilgilenmenin vakit kaybından başka bir sonuç vermeyeceğini yazmıştı. Duyması halinde Erika'nın cinsiyetçi diyeceği bir tekerlemeyle lanetledi Lisbeth'i. Karnı açtı ama yemek yapmak da istemiyordu. Üstelik 2 haftadır da 1 litre süt dışında eve bir şey almamıştı. Ceketini giydi, Hornsgatan'daki Yunan tavernasına gidip kuzu şiş yedi. 41. ayrımın sonu. Sayfa 469. Devamı 42. ayrımda.